Ayrım 35.
Sayfa 362. İşte bu aynanın etrafı bu dünyada ne türden bir biçim oluşturduklarını görme isteğiyle tutuşan ve yansılarını hayranlıkla seyreden bireylerle doldu. Kuryajlılar arasında pekala yakışıklı çocuklar vardı doğrusu. Ona bakarsanız geri kalanlar da çok kısa bir zaman süresi içinde görünümlerini değiştireceklerdi. Çünkü güzellik denen şey çalışma ve beslenmeyle kazanılırdı. Hele kızlar hepsinden daha çok sevinmişlerdi. Gorkili kızlar, kuryajlı kızlara özellikle hazırladıkları şipşirin giysiler getirmişlerdi. Lacivert satenden geniş pirili birer eteklik ve iyi bir beyaz kumaştan dikilmiş güzel birer bluz. Açık mavi çorap ve bale ayakkabısı dedikleri birer çift pabuç. Kudlati kızların müfrezesini, dikiş makinalarını yatakhanelerine alma izni verdi. Ve hemen kadınsı hamaratlık başladı. Onarmalar, provalar, küçültmeler. Kuryaj çamaşırlarını bir günlüğüne kızlara teslim ettik. Bir ara Peretz'i gördüm. Ciddi bir havayla ona dedim ki, ''Çabuk iş giysilerini kuşan ve çamaşırhanedeki kazanın altını yak. Kızlar çamaşır yıkayacak. Hadi oyalanma, çabuk, marş.'' Peretz çiziklerle dolu suratını sarkıttı, göğsünü kabarttı. ''Yani kızların suyunu ben mi ısıtacağım?'' ''Evet, iyi bildin.'' Peretz karnını çıkarttı, yanaklarını şişirdi, bir asker selamı çaktı ve manastırın dört bir yanından duyulacak bir sesle haykırdı. ''Kızların suyunu ısıtacağım, tamam.'' Biraz beceriksiz olsa da çok hareketli bir çocuktu Peretz. Ama bütün bu görkemli selam ve gösterilerden sonra birden suratı karardı. ''Peki ama iş giysilerini nereden bulacağım? Dokuzuncu müfreze iş giysisi vermedi ki daha.'' ''Bak yavrum,'' dedim. ''Senin elinden tutup giysilerini nasıl değiştireceğini göstereyim mi istiyorsun? Daha ne kadar burada durup gevezelik edeceksin ha?'' Bizi dinleyenler kahkahayı bastı. Peretz kafasını salladı ve resmiliği falan bir yana bırakarak haykırdı. ''Tamam, değişeceğiz, tamam, merak etmeyin.'' Ve bir koşu kopardı. Lepot bir kez daha komutanlar kurulunu toplantıya çağırdı. Bu kez toplantı Gudum müfrezesinin uyuma yeri olarak seçtiği revakta yapılacaktı. Lepot kilise basamaklarından şu konuşmayı yaptı. ''Komutanlar, oturmayacağız. Toplantımız bir iki dakika sürecek. Lütfen çocuklarınıza burunlarını silmesini öğretiniz. Böyle bahçeyi sulaya sulaya dolaşamazlar. Bir şey daha var, tuvalet meselesi. Yorka size toplantıda açıkladı. Bir şey daha var. Alyosha her yana çöp kutusu yerleştirdi. Ama çocuklar gene de çöpleri sağa sola atıyorlar. O kadar acele etme diye seslendi Vetkovski gülümseyerek. Hele şu bahçeyi falan bir temizleyelim, kutuları sonra kullanırız. Hayır efendim, temizlemek başka, düzen başka. Söylediğin söze bak. Şunu unutmayın, kuralımızı herkese söylemek zorundayız. Yoksa sonra kalkar, bilmiyorduk, nereden bilelim derler. Hangi kuralı? Tükürmeyle ilgili kuralımızı. Söyleyin bakalım neydi kural? Hep beraber. Lepot eliyle tempo tutuyor, komutanlar gülerek hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Tek bir kez tükür, üç gün sil süpür. Yeni vaftiz edilmişlere özgü ürkek bir saygıyla komutanlar kuruluna bakan, söylenenleri dört kulakla dinleyen birkaç izleyicinin ağzı açık kaldı. Lepot toplantıyı dağıttı. Çocuklar bu yeni sloganı müfrezelerinin geçici merkezlerine ulaştırdılar. Bu iki dizeyi üstü başı saman çöpleri, toz ve yem artıkları içinde inek ahırından çıkarak beni şaşırtan Kalabuda'ya da ilettiler. Allah'ın cezası kadınlar diye bağırıyordu kalın sesiyle. Beni burada bıraktılar. Şimdi istasyona kadar yürüyerek gitmek var. Evet evet, tek bir kez tükür, üç gün sil süpür. Harika. Bit ya, acı bu ihtiyara. Sen ahırların patronusundur. Şuradan bir beygir koş arabaya da beni istasyona götürsün. Vitka, ahır kıdemlisi Anton Bratchenko'ya şöyle bir baktı, pek övündüğü bas sesiyle haykırdı Anton. Neden beygir koşacakmışız? Getir şuradan çapkını bakayım. Koş arabaya ve götür aziz dostumuzu istasyona. Şafağı bugün kendi elleriyle tımar etti. Sözün burasında Kalabuda'ya döndü Bratchenko. Şimdi gelin sizi bir temizleyelim. Tam o sırada Taranets yanıma yaklaştı. Kolunda nöbetçi bandı vardı. Anlaşılan bir şeye canı sıkılmıştı. Şurada tarım bilimciler mi ne oturuyormuş? Odalarından çıkmıyorlar. Sizin müfrezenizi falan istemiyoruz diyorlar. Odaları temiz değil mi? Oradan geliyorum. Yataklarına falan baktım. Tavanlardan yığın yığın örümcek sarkıyor. Öbek öbek bit besliyorlar. Biraz da tahta kurusu. Gel gidip bakalım. Tarım bilimcilerin odası karman çormandı. Çok uzun bir zamandır temizlenmediği belliydi. İnek ahırından sorumlu olan müfrezenin komutanı Voskobojnikov ve müfrezesinden daha iki kişi eşyalarını arındırmak üzere verilmesi buyruğuna uymuşlar ve tarım bilimsel yuvada büyük boşluklarla taşımakta olan bir evde görülen ıvır zıvır bırakmışlardı. Bununla birlikte odada daha birkaç çocuk vardı ve bunlar sarkık suratlarla bana bakmaktaydılar. Ama Utku'yu kimin kazandığını onlar da ben de biliyorduk. Artık geriye teslim olma işlemleri nasıl gerçekleşeceği kalıyordu. Demek genel kurulun kararlarına uymayı kabul etmiyorsunuz diye sordum. Çıt yok. Toplantıya katılmış mıydınız? Ses yok. Onların yerine Taranet yanıtlıyor sorumu. Katılmadılar. Bir karara varmanız için bol bol vakit tanıdım size. Kendinizi ne olarak görüyorsunuz? Topluluk üyesi misiniz, kiracı mı? Ses yok. Kiracıysanız bu odada en fazla 10 gün kalmanıza izin veriyorum. Ayrıca size yemek de vermeyeceğim. Kim verecek peki diye sordu Svatko. Taranet gülümsedi. Amma da gülünçsünüz ha. Bilmem dedim ben ama ben verecek değilim. Bize bugün yemek yok mu yani? Yok. Buna hakkınız var mı? Var. Peki ya çalışırsak? Burada yalnız topluluk üyeleri çalışır. Topluluk üyesi olacağız ama bu odada oturacağız. Olmaz. Ne yapacağız peki? Saatimi çıkardım. Size 5 dakika düşünme süresi tanıyorum. Nöbetçiye kararınızı bildirim. Tamam dedi Taranet. Yarım saat sonra tarım bilimcilerin oradan geçtim gene. Alyosha Volkov kapıyı kilitliyor, Taranet de yetkili kişi olarak başında dikiliyordu. Çıktılar mı? Hem de nasıl diye güldü Taranet. Hepsi ayrı müfrezelere mi dağıtıldı? Evet, ayrı müfrezelere. Her kümeye birer tarım bilimci verdik. 1,5 saat sonra yemekhanede beyaz örtülü şölen masalarında büyük bir yemek verildi. Yemekhane tanınmayacak ölçüde değişmişti. Öncü müfreze kolları sıvamış, her tarafı silmiş, ovalamış, duvarları yıldız çiçekleriyle süslemişti. Gorkililer istasyondan döner dönmez Alyosha Volkov daha önce varılan karar uyarınca Gorki'nin resimlerini astı. Şelaputin'le Toska'da tavandan birkaç slogan ve karşılama tümcesi sallandırdılar. Bunların arasında mızıldanma yok tümcesinin izleyicilerin kafasından sarkacağını nedense beklemiyordum. Tümüyle silmiş ve haklarından gelinmiş bulunan kuryajcılar saç tıraşı olmuş, yıkanmış, yepyeni beyaz gömlekler giymiş olarak ister istemez birer Gorkili havasına bürünmüşlerdi. Ellerini dizlerinin üzerine yerleştirmiş, sessiz sakin oturuyorlar, tabaklardaki ekmek yığınlarına ve pırıl pırıl sürahilere büyük bir huşu içinde bakıyorlardı. Beyaz önlükler takılmış birkaç kızla beyaz ceketler giymiş Reveli, Şelaputin ve Belokhin sessizce ortalarda dolaşıyor, birbirleriyle fısıldaşıyor, çatal kaşıkları düzeltiyor, şuraya bir şey koyuyor, burada bir kişilik yer açıyor, kısacası son fırça darbelerini sürüyorlardı. Kuryajcılar hastanede bakım bekleyen hastalar gibi duygusuz ve ilgisiz tavırlarla söylenenleri yapıyor, Belokhin ise hep bir gerçekten birer hastaymış gibi endişeli bir havayla onlarla ilgileniyordu. Ben lekelerle dolu bir manastır çölünde sanki bir mucize gibi beliriveren sulak toprakları bir baştan bir başa görebilecek şekilde resimlerin asıldığı duvarın dibinde boşça bir alanda yerimi aldım. Neredeyse duyulabilecek yoğunlukta bir sessizlik sarmıştı odayı. Bu sessizlik kızarmış yanaklarda, parlayan gözlerde ve utanmalı gururlarda bir doğruluk duygusuna, yeni bir doğumun gizemi duygusuna dönüşüyordu sanki. Trompetçilerle davulcular sessizce hemen hemen kimsenin dikkatini çekmeden birer birer salona girdiler. Heyecanlı ve kaygılı bir havaları vardı. Duvarın dibine güzelce dizildiler. İşte ancak o vakit herkes onları gördü ve çocuklar o an yemeği ekmeği unuttular, gözlerini onlara diktiler. Taranet kapıda belirdi. Hazır ol. Gorkililer alışkanlığın verdiği rahatlıkla hazırla geçtiler. Afallayan kuryajcılar kalkmaya hazırlık olmak üzere daha ellerini masaların kenarına koymaya ancak vakit bulduklarında bu kez orkestramızın gümbürtüsüyle bir kez daha afalladılar. Taranets artık kılıfından çıkarılan ve sevinçli ipek kıvrımları gözüpek bir havayla dalgalanan Flama'mızı getirdi. Flama resimlerin altında durduruldu. Yemekhanemize şölensi, yurtsever bir hava veriyordu. Otur. Çocuklara kısa bir konuşma yaptım. Ne işten söz ettim ne de disiplinden. Onlardan ne gibi isteklerimiz olacağı konusunu da ağzıma almadım. Hiçbir kuşku ya da kaygı dile getirmedim. Yalnızca yeni yaşamlarını kutladım. Bu yaşamın bir insan yaşamında görülebilecek en mutlu, en güzel günleri içereceği inancımı vurguladım. Çok güzel, sevinçlerle dolu, akılcı bir yaşam süreceğiz dedim onlara. Çünkü biz insanız. Çünkü bizim kafalarımız var ve çünkü biz böyle istiyoruz. İyi bir yaşam istiyoruz. Bize kim engel olabilir? Bizi çalışmaktan ve kazanmaktan yoksun bırakabilecek insan yok dünyada. Bakın çevremizde ne türden insanlar var. Bakın, eski bir işçi olan yoldaş Kalabu da bütün gün bizim aynımızda kaldı. Treni itmenize yardım etti, vagonları boşaltmanıza, atları temizleyip tımarlamanıza yardım etti. Bizi düşünen ve bize yardım etmek isteyen iyi insanları, büyük insanları saymaya kalkarsak bitiremeyiz. Size şimdi iki mektup okuyacağım. Yalnız olmadığınızı göreceksiniz, sevildiğinizi ve sizinle ilgilenildiğini göreceksiniz. İşte Maxim Gorki'nin Harkov Yürütme Kurulu Başkanı'na gönderdiği mektup. Gorki topluluğuna gösterdiğiniz ilgi ve yardımlardan ötürü size içten teşekkür ederim. Topluluğu orada yaşayan çocuklarla ve müdürleriyle yaptığım yazışmalardan tanıyorum yalnızca. Ama topluluğun ciddi ilgi ve etkin yardıma layık olduğu kanısını taşımaktayım. Sokak çocuklarının işlediği suçlar giderek artmakta. Sağlıklı sürgünler arasında hasta unsurlar gelişmektedir. Sizin de desteklediğiniz türden toplulukların çalışmalarının hasta öğelerle mücadele edilmesine yol açacağı ve bu çalışmaların daha önce olduğu gibi zararlıyı yararlı hale getireceğini ummaktayım. Size sağlık, güç ve işinizde başarılar diler, ellerinizden sıkarım. Maxim Gorki. Harkov Yürütme Kurulu Başkanı'nın Maxim Gorki'ye yanıtı. Sevgili yoldaş, Harkov Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığı, sizin adınızı taşıyan çocuk topluluğuna tarafınızdan gösterilen ilgiye şükranlarını kabul etmenizi rica eder. Terk edilmiş çocuklarla çocuk suçluların sorunlarını gidermek yolunda yapılan savaşımda karşılaşılan güçlüklerle yakından ilgilenmekteyiz. Bu güçlükler bizi, sokak çocuklarının sağlıklı bir çalışma yaşamına uyarlanması ve eğitilmesi yolunda ciddi önlemler almak durumunda bırakmaktadır. Bu da elbet gerçekleştirilmesi biraz zaman alacak ama şimdiden üzerine eğilmiş bulunduğumuz son derece güç bir iştir. Yürütme Kurulu Başkanlığı, topluluğun çalışmalarının yeni koşullar altında başarıyla sonuçlanacağına ve bu çalışmaların yakın bir gelecekte daha da gelişeceğine ve topluluğun el birliğiyle sizin adınızı taşıyan bir topluluğa layık düzeye getirileceğine inanmaktadır. Sağlıklı ve güçlü olmanız, daha başka yararlı etkinliklerde bulunmanız ve yazınsal ürünler vermeniz için içten dileklerimizi dile getirmenize izin vermenizi rica ederim, sevgili yoldaş. Bu mektupları okurken kağıdın üstünden arada bir çocuklara baktım hep. Beni dinliyorlardı ve ruhları en küçük bir çekince göstermeksizin o şaşkın ve sevinçli gözlerinde yansıyor gibiydi. Ne var ki bu yeni dünyanın bütün anlam ve gizemini kavrama yetisinden yoksundular. Çoğu yerlerinden kalktılar, dirseklerine dayandılar, boyunlarını benim bulunduğum yöne doğru uzattılar dinlerken. Duvarın dibinde ayakta durmakta olan Rabbak öğrencileri dalgın dalgın gülümsemekteydiler. Kızlar gözlerini ovuşturuyor, gözü pek delikanlılar çaktırmadan onlara bakıyorlardı. Sağımdaki masada oturan Korotkov düzgün kaşlarını çatmıştı. Düşünceli bir hali vardı. Yanaklarını yumrukları arasında sıkmakta olan Kovrak, bakışlarını pencereden dışarı çevirmiş, dalgın dalgın oturuyordu. Okumayı bitirmemle masaların ardında bir kıpırdanma, fısıldaşma başladı. Karabanov hemen elini kaldırdı. Şimdi ne söyleyeceğiz? Yani... Hay Allah cezasını versin. Bir şey söylemeyeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ama ne gerekiyorsa onu söyleyelim. Kendi marşımızı söyleyelim. Çocuklar sevinçle bağırdılar ama kuryajlardan çoğu utanmış, suskunluğa bürünmüştü. Marşımızın sözlerini bilmiyorlardı. Lepot bir sıranın üzerine çıktı. Haydi kızlar, siz başlayın, söyleyin. Elini salladı, başladık. Marşımızı böylesine sevinçli bir hava içinde gülümseyerek söylememizin nedeni dizelerinin günlük yaşamımızın bir parçası olmasından kaynaklanıyor olsa gerekti. Çocuklar dikkatle kısılan gözlerini Lepot'a çevirmiş, onun canlı, hareketli, istekli sözlerini zar zor yineliyorlardı. Lepot ağzından çıkan sözcüklerde bütün kavramları dile getiriyor gibiydi. Bir ağızdan söylemeye başladık. Lepot marşı söylerken çok etkileyici bir havayla koromuza aletlerinin gümüşsü sesiyle katkıda bulunan trompetçileri gösteriyordu. Marşı bitirdik. Matvey Belukhin beyaz bir mendil salladı ve mutfağa bakan pencereye doğru haykırdı. Gelsin baklavalar, börekler, gelsin biralar, vodkalar, gelsin mezeler. Herkese de birer çanak dolusu dondurma gelsin. Çocuklar sesli sesli güldüler. Heyecanlı bakışlarını Matvey'den ayırmıyorlardı. Belukhin bu bakışları dostça bir gülümsemeyle yanıtladı ve sesini doğala indirerek şu açıklamayı yaptı. Vodka'da bira da yok, meze falan yok arkadaşlar. Ama söz veriyorum, dondurma olacak. Hem de ne dondurma. Hadi şimdi çorbamızı kaşıklayalım. Tatlı, dostça gülümsemeler bütün yemekhaneyi dolaştı. Onları tarayan gözlerim birden Yurinskaya'nın fal taşı gibi açık gözlerine takıldı ve ışıdı. Yurinskaya kapıda duruyordu. Ardından Yuryev'in gülümseyen yüzü görülüyordu. Hemen yanlarına gittim. Yurinskaya tıraşlı kafalardan, beyaz omuzlardan ve dostça gülümsemelerden ayıramadığı gözlerini bir an olsun bana çeviremeden sarhoş bir dalgınlık içinde elimi sıktı. Bunlar da ne Anton Semyonovic? Dur dur bakayım, olamaz. Genç kadının dudakları titriyordu. Bunlar sizinkiler mi? Hepsi sizinkiler mi? Peki ya onlar? Onlar nerede? Ne olur anlatın bana, burada neler oluyor? Neler mi oluyor? Tanrı bilir neler oluyor burada. Bu sizin değişim ya da dönme dediğiniz şey olsa gerek. Ama bunların hepsi bizim, değil mi? Olimpos'un eteklerinde. Kuryaj'da Mayıs ve Haziran ayları durup dinlenmeden çalışmakla geçti. Şu anda o günlerden, o işlerden büyük bir heves ve özlemle söz edecek değilim. İnsan bir işi üstünden zaman geçtikten sonra ele alıp enine boyuna düşündüğünde pek çok işin sıkıntıyla yapıldığını, hoşa gitmeyen, ilginçlikten uzak, korkunç bir sabır isteyen, insanın duyduğu acı ve bıkkınlığı yenme alışkanlığının gelişmesini gerektiren çabaların harcandığını kabul etmek zorundadır. Nitekim bir sürü iş, insanoğlunun acı çekmeyi ve her şeye dayanmayı öğrenmesi sayesinde yalnız ve yalnız bu sayede sonuçlandırılabilmiştir. İnsanlar bedensel çalışmanın yükünü ve onun fiziksel güçlüklerini kabullenmeyi uzun yıllar önce öğrenmiş bulunmaktadırlar. Ne var ki bu kabullenmenin gerekçeleri olarak gösterilen açıklamalar her zaman doyurucu olmamıştır. İnsan doğasındaki zayıflıkları dikkate alarak kişisel doygunluk ve bireysel çıkarların bazı durumlarda yönlendirici rol oynadığını kabul etmekte, bunları olağan karşılamakta ve bu itkilerin yerine çok daha büyük bir yönlendirme gücü içeren toplu çıkarları koymaya var gücümüzle çalışmaktayız. Ancak bu konuyla ilgili sorunların büyük bir çoğunluğu son derece karmaşık bir yapı göstermektedir. Biz kuryajda bu sorunları dışarıdan hemen hemen hiçbir yardım almadan çözümlemek durumunda kaldık. Gün gelecek, gerçek anlamda eğitim bilimi bu sorunların üstesinden gelecek. İnsan emeğinin işleyiş yasalarını çözümleyecek, bu işleyişte istencin oynadığı rolün, onurun, utancın, telkinin, öykünmenin, korkunun, yarışma ruhunun, işleyişin gelişmesine yaptığı katkıların neler olduğunu, bu saydıklarımızın arı bilinç, inanç ve mantıkla ne ölçüde kaynaşabildiğini açıklayacaktır. Bu arada şunu söylemeliyim ki benim deneyimlerim arı bilinç öğeleriyle bedensel çalışma öğeleri arasındaki uzaklığın çok büyük olduğunu göstermiştir. Gene aynı deneyimler bu uzaklığı çok daha yalın ve çok daha maddi öğelerden oluşan bir zincirle birbirine bağlamanın son derece kaçınılmaz olduğu yolundaki kuramı doğrulamıştır. Bilinç sorunu Gorkililerin kuryajı adımını attığı gün başarıyla çözümlenmiş bulunuyordu. Kur yağış kalabalığı yalnızca bir tek gün içinde yeni gelen müfrezelerin kendilerine daha iyi bir yaşam getirdiği, deneyimli insanların onlara yardıma geldiği ve bu insanlarla el ele ileriye doğru yürümek zorunda oldukları inancını yüreklerinde yaşartmıştı. Buradaki belirleyici öğe çıkar gözetmek değil, toplu telkinde elbet aşılanmaydı. Sorunu çözen gizli hesaplar değil, gözler, kulaklar, sesler ve kahkahalar oldu. Kısacası birinci gün kuryajdaki çocuklara o güne dek tatmadıkları bir hazı tattıran, onlarda gerçek bir topluluğa, Gorki topluluğuna katılma, onun bir üyesi olma isteği uyandıran gün oldu. Ancak kazanç olarak elimde yalnızca bilinç vardı ve bu pek bir şey sayılmazdı. Nitekim bu yetersizlik ertesi gün bütün karmaşıklığıyla kendini gösterdi. Daha o akşam bildiride belirtilen çeşitli işlerin yapılması için karma müfrezeler oluşturulmuştu. Her müfrezede ya bir öğretmen ya da birer gorkili bulunuyordu. Kuryajcılar sabahın erken saatlerinde pek hevesli görünüyorlardı. Ama gene de yemek saati geldiğinde pek bir iş yapmadıkları ortaya çıktı. Yemekten sonra çoğu işe gitmek zahmetine bile katlanmadı. Kimi oraya buraya saklandı, kimi de alışkanlıkları gereği kasabaya ya da Rizov'a gittiler. Bütün karma müfrezeleri teker teker kendim dolaştım. Durum hepsinde aynıydı. Her yerde azıcık Gorkili serpintisi ve ezici kuryajlı egemenliği görülüyordu. Üstelik bu ikincilerin çalışma biçiminin yaygınlaşması tehlikesi de vardı. Çünkü özgün Gorkililer arasında yenilerin sayısı oldukça kabarıktı. Eskilerimizse kuryajın eğitici etkisi altında kalabilir ve birer etkin güç olarak düpedüz ortadan yitebilirlerdi. Olgun bir toplu yaşamda uyumlu ve etkili bir işleyiş gösterebilecek olan dıştan gelme bir disiplini uygulamak burada tehlikeli olabilirdi. İşten kaçanların sayısı çoktu. Bunları ele almak hem güç hem de karmaşık bir işti. Üstelik böyle bir girişim anlamsız olacaktı. Çünkü verilen ceza topluluğun ortak yargısıyla suçluyu topluluk dışına atabilmemiz halinde işe yarayacaktı. Üstelik dıştan gelme bir disiplin önlemi bedensel çalışmanın örgütlenmesi alanında hiç de etkili olmayacaktı. Deneyimsiz biri şu düşüncelerle kendini avutabilirdi. Çocuklar henüz bizim iş disiplinimize alışamadılar, girişkinlik kazanmadılar, çalışmayı bilmiyorlar, arkadaşlarının çalışmalarına ayak uydurmaya alışamadılar. Bir topluluk üyesinin ayırıcı özelliği olan çalışmaktan gurur duyma yetisini kazanmadılar. Bütün bunlar 5 dakikada olmaz. Bu işler zaman alır. Ne yazık ki bu türden avuntular bana göre değildi. Ben şu acımasız yasayı biliyordum yalnızca. Eğit bilim alanında yalın bağımlılık ilişkileri olmadığı gibi kıyaslama yöntemi uygulamak, genelden özele varan düşünme yöntemiyle hızlı bir sıçrama yapmak da geçerli değildir. Kuryaj'da Mayıs ayında durum kısaca şöyleydi. İşlerin yavaş yavaş gelişmesi, genel çalışma hızının hep orta düzeyde kalması ve Gorkililerin esnek, hızlı ve kesin çalışma alışkanlıklarının yitmesi tehlikesini doğuruyordu.